Herkese merhabalar efendim. Yine arabadan sesleniyoruz sizlere. Kış geldi, başladı bizim araba mevsimi. Evet, sesi evet, duydunuz.
Sesi duydunuz, başlayabilirsiniz.
Bizim araba da güzel yerde girmiyor. Vallahi resmen profesyonel olardı artık. Şimdi bu hafta değişik bir şey deneyeceğiz. Geçen ayın gündemini değerlendireceğiz hocamla. Bunu her ay yapmayı planlıyoruz. Niye? Çünkü konu bitti. Dedik biz de niye Dilan Polat konuşmuyoruz abi. Herkes konuştu, biz de konuşacağız. Şimdi bak ilk konum bence de geçen ayın gündemi en önemli konulardan bir tanesi Dilan Polat. Bence ama burada benim ilgimi çeken ana unsur şu. Ya bak her şeyin böyle vasatına, varoşuna maruz kalıyoruz, anladın mı? Dolandırıcı demek istemiyorum. Vergi kaçıranın bile vasatı, varoşu var bizde. Bak dünyanın her yerinde bunlar var hocam. Vergi kaçıranı var, saçma sapan işler yapanı var ama hani böyle çıkıp ekranlar önünde aa bu da şöyle ay kokain de içiyorum bilmem böyle tipler diyor. Öbüründe tüküren tipler olmazlar, anladın mı? Sessiz olur. Başına bela almaz ki yakalanmayalım falan. Bizdeki vergi kaçıran bile işin varoşundayız yani. Orada bile yani, seviye düşük.
Şimdi şöyle düşün hocam. Bu durumda şimdi varoş dediğin şey bu popüler olan arkadaş oluyor sanırım. Doğru mu? Hı hı. Şimdi ben bir iki Instagram şeyini izledim. Hani dün tanıştım kendisiyle. Şunu gördüm. Bir kere varoş değil, personeline altın takı hediye etmiş. Bunun videosunu koymuş. Elibol arkadaşın. Siz böyle bir şey yaptınız mı hiç hayatınızda?
Az olacağım.
Bak Adana vurması gibi. Bak böyle hasır hasır bilezikler takıyor kadın. Çalışan temizlikçi personeline. Ya böyle bir hediye. Böyle bir eli açıklık. Bonkörlük.
Az olacağım. Şu anda durum şöyle. Bu anlattıklarınız zaten çok eskiydi. Bu zaten biliniyor. Dilan, sen yeni tanıştığın için bunu şimdi dinleyen insanlar bunu yeni duyacağın falan zannediyor ama oğlum bu Dilan Polat'ın olayı bu zaten. Pizzacı geliyor ona yarım altın veriyor. İş çalışanlarını güya altına dağıtıyor. Böyle görgüsüz hareketler. Bunu videoda çeken bir kadın bu.
Peki bütün şey de biliyor musunuz? O da mı eski? Eşi dolar demeti gönderiyormuş. Saçına çiçek demeti yerine.
O da en az 6-7 ay olmuştur olayı.
İyi takip ediyorsunuz gündem ama gerçekten. Polat'çiz.
Ben bunu zaten şubesini açabilmek için Dilan Polat Güzellik Merkezi başvuruda bulundu. Franchising için. Bak bana daha garip gelen bir şey var burada. Bu güzellik merkezine de öyle ya da böyle güya ülkedeki belli seviyedeki kadınlar gidiyor, anladın mı? Ortalamanın üzerinde kadınlar gidiyor buraya. Gelir olarak da belli seviyede güzellik merkezine giden insanlar böyle. De bu insan Türkiye'de nasıl 200 şube açabiliyor ya da 150 şube? Kim gidiyor abi buna? Bu da beni çok delirten bir şey.
Ben size katılmıyorum çünkü güzellik salonları günümüzde her kesimden insanın gittiği yerler. Yani paramı artık alabileceğim bir şey yok, kendime yatırım yapabileyim modunda ve düşündüğünüz kadar fiyatlar uç abartı değil. Bu gittiğiniz salonlara göre değişiyor.
Ama yine de bir insan niye Dilan Polat'ın güzellik merkezinde bu kadar saçma sapan
bir tipi? Ya bu şekil şükür yapma gibi bir şey. Tıbbi yön alanına gidebiliyorsunuz mu? Psikoloğa gidemiyoruz. Nasıl estetikçiye gidelim? Estetikçi mahveder bizi.
Fiyatlar çok bir değişmiyorsa bence hani belli oranda şeyde gidersin.
Hocam ben geçen bir fiyat aldım.
Ne aldın? Ne kadar aldın sana?
Neyi sorduk hocam? Dolguyu sorduk. 1,5 dedi. Alın. Hani.
1500 TL.
1500 TL.
Tamam.
Pahalı değil bence. 1500 TL'ye spor ayakkabı alamıyorsun istediğin. Yani böyle.
Tamam, hangi ne istiyorsun? 1000 liraya
gördüm. Skechers alamazsın.
Skechers alamazsın. Ondan giyerim.
Anlatamıyorum mu? O sağlıklı bir şeyi yapamıyorsun. Diyorsun ki bari kendimi değiştireyim.
Çok ilginç bir bilgi vereyim bu arada. Çok ilginç. Dünyada da şeyde de bu ekonomik kriz dönemlerinde falan artış olan şeyler yani azalması olmayan şeyler kozmetik ürünler biliyor musun? Her şeyden kısıyor insanlar. Özellikle ama kadınlar kozmetikten kısmıyorlarmış ama bak o da çok ilginç. Kadınların bu yönelimi de değişik bir durum yani. Bütün lükslerinden kısıyorlar ama kolay kolay güzelliğinden falan kısmıyorlar.
Tabii kısmı ben aldırıyorum ayda bir bıyıkları.
İşte Dilan Polat'ın müşterisi dersin kızım ya. Gerçekten ya.
Ama hocam asıl enteresan olan Dilan Polat'ın bunu açabiliyor olması değil bence. Neden bu kadar çok insanın bu kadar çok problem varken Dilan Polat'ın meselesiyle gündem yapması? Bugün Dilan Polat için atılan tweetlerin 1/3'ü bu öğretmenlere getirecek mülakat için atılsa eğitimdeki birçok problemi çözeriz.
Oo geldi Danimarka'dan. Danimarka'dan geliyor Razı hocamız. Danimarka Türkiye'deyiz kızım daha ne bekliyorsun? Bu bileği bence. Dilan Polat'tan daha beter de kardeş daha beter mesela onu.
Ve şöyle de bir şey var hocam. Mesela iki boyutlu bir şey var. Neden bunu paylaşıyorlar bu insanlar? Yani neden işte çalışanına altın verirken ya da eşin sana sürekli hediyeler yaptığında absürt paylaşıyorsun diye bunun üstüne araştırmalar var. Ve 2018 yılında yapılan bir araştırmada zengin kesiminde yer alan insanların Instagram paylaşımları inceleniyor ve bunların neden yapıldığı araştırılıyor. Hı hı. Ve katılımcıların %66'sı zenginlik ve statüyle ilgili bir şeyler paylaşmanın ki bakın bunlar zengin insanlar kendilerini başkaları tarafından daha çok sevilebileceğini düşünüyorlar. Hı hı. Ama bu sevgi aslında mantıklıya baktığımız zaman duygusal bir sevgi değil. Ya bunun parası var diye yanaşma sevgisine dönüyor aslında.
Ben bu arada akademiklikteki videoyu izledim galiba hocam. Gösteriş pornosu. Orada şeyi anlattım. İnsanlar, bunu yapan insanlar kendilerini daha çok seveceğini zannediyorlar. Ama bunu izleyen insanların tepkisine bakıldığında şeyi görüyoruz. Daha çok sevmiyorlar. Daha çok nefret ediyorlar. Daha çok küçük oluyorlar. Yakın çevresinde böyle bir şey hissediyor.
Ama bırakmıyorlar takibi.
Çünkü hocam orada şöyle bir şey var. İki tür takip var. Bir, zenginler nasıl yaşıyor merak et var insanlardan. Yani onlar daha nasıl yaşıyor. İki, gıcık olarak takip etme var. Mesela ben gıcık olarak bakanlardan birisiyim. Şimdi özellikle şimdi başına bela geldi ya, zırt pırt açıp açıp. Her gün ben Dilan Polat'a gidip storylerine bakıyorum. O varoşluğu ya, o kadar rezil ki ama gerçekten öyle tükürüyor böyle, oh diyor. Yani kadındaki mutsuzluğu şeyde çok net görüyorsun. Mutsuz, acayip mutsuz bak gerçekten.
Ya sanırım bu aynen, son olaylarla o çirkin tabii, şeyleri.
Tabii aynanın karşısına geçip ne kadar mutlu olduğunu gösterme çabası içerisinde. Zaten yine biz bilimsel olarak şunu da biliyoruz. Bu gösteriş pornosunu yapanlar, hani gösteriş yapanların çoğunda aslında olay şu. Kendi öz benlikleri, olmak istedikleri benlik arasında çok büyük fark var. Yani olmak istedikleri insan olamadıkları için o boşluğu bununla dolduruyorlar. Gerçekten elit ailelerin çocuklarına bak ya da elit ailedekiler, Ali Koç'u görmezsin ne kadar zenginim. Çünkü öyle bir boşluk yaşamıyor. Anladın mı? Bu boşluğu yaşayan insanlarda bu var. Dolayısıyla gösteriş pornosu en üst düzeyde böyle ortaya çıkıyor. İkincisi yine ilginç olan bir de şu var. Zengin olmayıp da zengin gibi gözükmeye çalışanlar var. Yine yapılmış çok güzel araştırmadan bir tanesi.
Canberk. Canberk'cim selamlar. Öyle bozcağı da falan.
Adam aramızdan arın hala şey.
Adam
tabii
zenginleşti aramızdan gidince ya.
Tam zengin olmayıp fakir o da zengin gibi gözüküyor. Doğru, çok doğru bir örnektir Canberk. İsmini de verelim. Bu çalışmada Manhattan'daydı galiba. Manhattan'da şeye bakıyorlar. Bu en zengin mağazanın konumlarını belirlemişler. Onların Instagram'da paylaşımlarını buluyorlar. O paylaşımları yapanların hesaplarının ana konumlarını buluyorlar. Ve görülen şu. Büyük çoğunlukla Manhattan'ın en fakir bölgesindeki insanlar gidip o en pahalı mağazanın önünde ya da içerisinde fotoğraf çektirenler oluyor. Yani yine kendini orada gösterme ihtiyacı en fazla olanlar. Hani gerçekten zengin olan, bu zenginliği yaşamış, sindirmiş insanlar da böyle paylaşımlar görmüyoruz. Dolayısıyla gösteriş pornosunu yapanlar aslında tamamıyla bir noktada acınası durumdalar temel itibariyle. Dolayısıyla fakirler için güzel bir teselli de buradan geliyor.
Tesellinin yanında bazı götürleri de var. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle popüler isimlerin bu işte farklı birçok sayfa var. Bilmiyorum denk düşüyor mu karşınıza ama böyle Hollywood yıldızlarını takip ediyorlar. Onların giydiklerini yorumluyorlar. Hı. Ya da işte Dilan Polat'ı takip ediyorsun. Hı. Sürekli yorum yapıyorsun. Kızıyorsun, ediyorsun ya da ama takip ediyorsun. Hı. Bu kişilerin beyin kapasiteleri inceleniyor. Aha. Takip süresi arttıkça kapasitede daralma tespit ediliyor. Aa, biliyor musunuz?
Bu Dilan Polat olaylarından beri biliyor musun?
Akademik benim ilk de videosu vardı bunun bir ara.
Eskiden ne güzel videolar vardı be. Bir de son olarak hani Dilan Polat'ı daha da uzatmıyorum. Diğer gündem şeyleri de var. Çok ilginç. Zengin çocukların hani böyle çocuğuna kadar şansı falan diyoruz ya. Onlara özel bir hastalık var. Sendrom var. Hazır mısın?
Evet.
Dysgridia sendromu.
Nasıl yani?
Dysgridia sendromu oluyormuş zengin çocuklarında.
Ne oluyor sonra?
Onu bilmiyorum. O kadar şey yapmadım. Ya, bana lan zengin çocuğum. Şey,
dersteki hoca gibi hissettim. Niye okumuyorsunuz ki verdiklerimi?
Girin araştırın abi Google'da. Ya temelde bu sendrom şöyle bir şey. Anladığım kadarıyla çok bakmadım hakikaten. Zengin çocukların derdiyle bir de germek istemedim kendimi. Ama şu. Bu çocuklar için para her zaman var. Yani çok çalışsa da var, yatsa da var, hiçbir şey yapmasa da var. Başarı her zaman var. Hiçbir şey yapmasa da başarı hayatta şey var. Dolayısıyla belli bir süre sonra bunlar boş vermişliğe yol açıyor. Hani zaten benim hiçbir anlamım yok hissiyatı oluşmaya başlamış bu çocuklarda. Hani ben bir şey yapsam da oluyor, yapmasam da oluyor. Her türlü var yani, anladın mı bu? Dolayısıyla o kendini gerçekleştirebilecek bir maneviyat bulmakta çok daha zorlanıyor. Sen ben hayatta şu anda sürekli bir koşturmaca mücadele halinde olduğumuz için o hissiyatın olduğunu bilmiyoruz ama düşünsene. El bebek gül bebek büyümüşsün. Ne yaparsan yap istediğin önüne serilmiş. Paran her zaman var. Abi bir anda ortada kalıyorsun. Ve sen ne yapsan da yapmasan da çabalasan da çabalamasan da bu var. Değiştirebilecek hiçbir şey yok. Bu da senin ne anlamı şey yapıyor? Ben yokum. Ben anlamsızım hissiyatı oluşturuyormuş.
Yamallar ya.
İşte yani bir fakirin diskriti. Şu anda hocamız üzerindeki bir yere fotoğrafını koyabilirsek Puma. Şu Çinçin de bizim eskiden giydikleri
hocam,
kıyafet.
Hocam Puma güzel marka. Niye ben oversize'ları giyiyorum diye kızıyorsunuz
bunu böyle? Bunu bir yere koyup gösterebiliyor muyuz ya podcast'te?
Ya tamam bu eski ama ben bunu çok seviyorum.
Tam rezil bir eşofman bu ya.
Ya bu eşimin ve biz bunun kavgasını yapıyoruz. Sen giyeceksin ben giyeceğim kavgası yapıyoruz. Biz öyle bir fakiriz, anladın mı?
bu eşofman için kavga ediyorsanız hakikaten içindesin bir şey. Bu arada Puma da belli ki sahte, gerçekten değil.
Gerçi orji.
Ya bunu ben nasıl koyabilirim ya? Bunu izleyicilerimizin, gerçekten dinleyicilerimizin görmesi istiyorum. Çünkü hayat bu kadar rezil bir şey görmedim. Dur şunu çekeyim de.
İnanam, sabahtan beri rencide yiyorum üstümdeki
şeyi. Ama çok kötü abi bak. Ben de hiç giymem ama hayatımda gördüğüm en kötü ya. Tamam, iki foto
güzel
çekin,
çekin bari. Yani. Güzel çirkin çekme. Bak millet beğenecek diye şey yapıyorsunuz.
Güzel çekti burada. Güzel.
İşte bu da Dilan Polat'taki olay gibi işte. Bazıları para varsa kıskanıyor. Hoca da benim üstümdeki Puma'yı gördü. Puma'm yok diye ağlıyor şu anda yani.
Ben küçükken bu arada Puma çok iyi marka değildi. Sonradan çok iyi marka oldu biliyor musun?
Puma iyiydi ya. Daha kaliteliydi eskiden. Şimdi çok pahalı gerçi.
Şimdi pahalı. Eskiden pahalı marka değildi bu kadar. Şimdi hocam. Bir diğer konumuz iPhone.
iPhone evet hocam. Enteresan bir piyasa. Gerçekten statünün oldukça öne çıkardı. Yani aslında olmayan statünüzü sağlayacak bir araç olarak aynen karşımıza öyle çıkıyor. Ve İstanbul'da hatta bir tane AVM'ye iPhone'ları helikopterle getirmişler şov, ya. Evet. Hani ya şov yani. Ama niye yapıyorlar işte? Bunu şey yapmak lazım. Bununla ilgili şöyle bir araştırma var hocam. Şimdi Oxford'daki bir araştırmacı iPhone kullanıcılarını inceliyor.
Devam edebiliriz. Evet, ufak bir ara.
Evet. Hocam şimdi araştırmacı şunu buluyor araştırmasında. iPhone kullanıcılarının iPhone'u gördüğünde beyinlerinde hı-hı ödül sisteminin aktivite olduğunu aktif olduğunu görüyorlar. Ve burada bu aktivitasyon
aktivitasyon evet.
Bu salınımla birlikte sizin dopamin seviyeniz artıyor. Ve adam şunu şu şekilde açıklıyor. Bir iPhone kullanıcısının iPhone gördüğündeki beyin tepkisi aşırı dinci bir insanın dine yönelik bakış açısıyla eşit aynı duyguları. Bunları kıyaslayarak alıyor deney gruplarında. Aynı duyguyu uyandırıyor beyinde.
Ya
bu diğer telefonlarda olmuyor.
Allah Allah. Ben de evet şimdi bak bir tane ilginç ben de bir çalışmadan bahsedeceğim. Ama bu benim dediğim bilek şeyde de oluyor. iPhone'da da Samsung'da da oluyor. Marka bağlılığı öyle bir şey ki hocam. Bir şeyde yine yapılan çalışmadan bir tane şunu yapıyorlar. iPhone ile ilişkin kötü haberler gösteriyorlar, tamam mı? Ve ben iPhone şeyim, fanboyum işte, seveniyim. Ya da Samsung aynı şekilde. Daha sonrasında bunda ön test ve son testler yapıyorlar. Bunu göstermeden önce ve gösterdikten sonra özgüvenlerini ölçüyorlar. Hocam iPhone ile ilişkin kötü haberler benim kendime olan özgüvenimi düşünüyor. Eğer ben iPhone'a çok bağımlı bir adamsam, iPhone markasını çok seviyorsam, Apple'ı daha doğrusu daha çok seviyorsam. İnsan kendini özdeşleştirince markayla, bunun bir sonucu olarak markaya olan kötü şeyler kendi özgüvenini bile etkiliyor. Ama aynı şekilde o markanın artışı kendi özgüvenini de arttırıyor. Şimdi hani biz şeye çok şaşırıyoruz ya, ekşi sözlükte böyle birbirinin annesini küfür edenler var. Android iOS kavgasında, Samsung şey kavgasında. Bunun nedeni bu. O kadar kendini onunla özdeşleştiriyorsun ki burada ona yapılmış bir hakaret, ona yapılmış bir kötülük ve sanki sana yapılıyormuş gibi hissedip karşı tarafın annesine söyleyebilecek kadar öfkeleniyorsun. Böyle de bir tarafın var markanın. Yani bir iki yine yapılan çalışmadan bir tanesi şu. O iPhone'u şöyle ortaya koyduğunda hani son modelini insanlar üzerinde de ister istemez daha fazla bir etki bırakabiliyorsun hocam. Markaların böyle bir etkisi var. Daha kendini cool gösterebiliyorsun. Birçok insan çünkü Apple'ı ve iPhone'u daha cool algılıyorlar. En azından Samsung'un birçok modeline göre.
Marka olarak da bu kültü oluşturdular zaten. Yani bir de tabii şöyle bir gerçek var. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde hani teknolojik ürünlerin pahalı olduğu bir ülkelerde. Ya o parayı veriyorsan o telefonu zaten masaya koyarsın. Tabii ben koyarım. Ben de koyarım. iPhone'um olsa koyarım. Ben iPhone 3'te kaldım.
3 ne be?
Ben de kaybolum valla 3. Onu da doktoraya geçince patladı. WhatsApp'ı kullanmayı engellediler. O yüzden bıraktım. Mesela kaliteli. Hala benim algımda iPhone en kaliteli telefonlardan biri.
Benim
çünkü
hiç iPhone'um olmadı.
Hiç gerçekten eskimedi. Yani sadece bu biliyorsunuz eskitme politikası var iPhone'un. Evet. Böylece ürününüzün modelini değiştirebilmek için bazı uygulamaları kısıtlıyor sizin kullanımınızı hı-hı engelleyen. Tabii WhatsApp'ı engelleyince mecbur ne yapıyorsunuz? Bir iPhone da almam lazım. Ama benim o zaman iPhone 3'üm vardı. Yenisi iPhone 8, 9 falandı. Hani dedim ki ben bunu alamam. Ama hala kullandığım en iyi telefon diyebilirim.
Allah. Sen iPhone'da reklam mı aldın kızım? Gizli almadım gizli.
Hayır
bak
yani
üzerine Puma'ya girmişsin. Burada Adana çingeni gibi geliyor. Hocam,
insanların mesela neden bu iPhone şeyine girdiğini düşünün. Sadece bu yarattığı statüyle alakalı değil. Şimdi topladığı teknik avantajlarda da telefon alacaksınız. Bir telefonunuz hı olacak. Bir fotoğraf makineniz olacak. Farklı birçok edit uygulaması var kendine özgü yapabildiği. Ve günümüzde de gerçekten sosyal medyayla yatıp kalkıyoruz.
Tamam.
Bir insan bütün araçları bir arada topluyor. Gitsek şu an iPhone alsak bizim kullandığımız kameradan daha iyi çıkacak sonuçta.
Ama Samsung da kötü değil kızım. Bende S23 var, pahalısından var. Ya yani gayet Samsung iyi. Gayet iyi.
Hocam ya Samsung çabuk eskiyor bence yani.
Ya bırak şey bunlar hep yani algı ya. Bu arada markanın çoğu zaten biliyorsun kalite algısı falan filan bunlar tamamen algıdan ibaret. Yani şey değil, gerçekle çok bağlantısı yok. Çok güzel çalışmadan bir tanesi tekstil ürünlerini dokunduruyorlar. Annem baban dokunuyordur. Benim annem sürekli dokunur, ben de dokunurum. Tekstil uzmanlarını alıyorlar.
bir dokun bakacağım çok iyi.
Aynen bunu yapıyorlar. Dokun diyorlar. Dokunarak işte pamuk oranı falan fişman belli oranında ne kadar tutacağım bakıyor. Hocam tutturma oranları normal sıradan insanla aynı. Tamamıyla atmosfer yani. Onlar da tutturamıyor. Dolayısıyla dokunarak bir işin kalitesini anlama ihtimali çok düşük aslında.
Ama satın alma eğiliminizi de arttırır dokunmak her zaman.
Tabii ki arttırıyor. Ama tamamıyla mantıksız yani. Kaliteyle varantısı olan bir şey yok ortada.
Bu aidiyetle alakalı diye düşünmüştüm. Yani
burada marka yok. Sadece hani kaliteyi algılamaktan bahsediyorum. Dolayısıyla şimdi bak kumaş gibi eline gelebileceğini düşündüğüm bir şey düşün. Bir de teknolojik bir aletten bahsediyorsun. Kameranın megapikseli de işlemcisi falan bunlar anlama hiç ihtimali yok zaten artık.
Yok.
Kullanıyorsun. Kullandığın sırada bir de markanın bir algısı var. O algının süzgecinden geçince daha kaliteli ya daha kalitesiz algılıyorsun. Yoksa hani temelde o kaliteyi bence algılayabilecek düzeyde değil neredeyse kimse.
Bir de şöyle bir şey var hocam. Kıtlık algısı yaratılıyor bu konuda. Mesela evet, şu kadar tamam. Özellikle ilk sürümlerde marka ilk modeli daha doğrusu atıyorum şimdi 15 çıktı. Bunun işte satış bayilerine dağıtımında belli bir kotayla geliyor. Bu kota ne yapıyor? Aslında insanlarda o kıtlık duygusunu güçlendirdiği için kullanıcı şunu düşünüyor. Benim bunu almam lazım. Tamam. Çünkü bir sonraki fırsatı yakalayamayabilirim. Aynen. Ya da enflasyonist koşullarda ya bu zaten 2 hafta sonra gelecekse de 2 hafta bunun fiyat bandı değişecek. Ben o zaman şimdi alayım diyor ve o gördüğümüz o muhteşem kuyruklar. Kuyruklarda kahve içen arkadaşlar ortaya çıkmaya başlıyor.
Tam rezillik gibi geliyor bana o ama şimdi şu üzerimi çıkamayınca çok piştim ya. Ya hiç yapmadım hocam hiç aklımdan da geçmedi biliyor musun? Ancak böyle aşırı bir indirim olacak böyle bedavaya yakın ürün falan verecek. O zaman artık girmem de belki zamanda öğrenciyken o zaman girerdim ama yok artık.
Ya ben de böyle ürünlerde ya da böyle teknolojik indirimlerde bazen MediaMarkt falan da yapıyordu. Böyle insanlar geceden gidip Espark'ın önünde bekliyorlardı. Onlar da olmuyor ama BİM'in aktüerya ürünlerinde oluyor bende. Merak ediyorum ya bu kalmaz kesin teyzeler bunu yağmalar falan diyorum.
Dur ya biz de bir kere A101'e bir ürün için sıraya girdik de neydi onu hatırlamıyorum.
Ya bak o var ya düşük markalar beni daha çok çekiyor böyle.
Bütçene göre abi iPhone alamayacağını bildiğin için büyük ihtimalle diğerinde takılı kalıyorsun.
Belki bir gün alırız ya niye öyle dediniz?
Şirketi herkes alacağım az kaldı bekle.
Diğer gündem konumuza geçiyorum hocam. Virüs.
Aa yeni evet virüs tekrar yani. Çıktı ya evet var yani.
Hani ya bununla ilişkin birçok açıklama var. Tabii ki şimdi böyle felaket tellallığı gibi bir amaçla bu konuyu ele almıyoruz ama böyle bir potansiyel de var ve genellikle sonbaharda başlar genelde. Yani normalde virüsün bu varyanta çıkması zaten Covid sürecinin takibinde de gene aynı yükselme bekleniyordu. Hani şu an aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalarda, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda bir kapanma izlenimi yaratılmıyor tabii ki de. İnşallah da olmaz.
Ama... O ne haber sunucusu gibi girdi
evet ya. Evet ya şu an tanım
ATV ana haberi misiniz?
Ne diyeceğimi bilemedim virüsle ilgili o yüzden hani.
Antalya'ya not almış gündemde. Ne olacak şimdi?
Ama virüsle ilgili zaten ya çalışmalara falan da baktığımız
zaman. Bir şey diyeceğim. Dur başka bir şey soracağım direkt sana samimi. Aşı olduğun için pişman mısın?
Yok hiç. Yani benim böyle şeyler hiç umurumda olmuyor.
Hadi ya ben pişman oldum biliyor musun sonradan?
Ne oldu ki?
Abi çok fazla mesela 40 yaş altında kalp krizlerindeki artış çok fena ve ben 40 yaş altındayım. Gerçekten. Ölürsem var ya yemin ederim böyle şey. Yemin bak çok sinirliyim. Küfür ağzından çıktı. Acayip sinirlerim. Aa köpeğin yavruları var orada. Bambaşka bir şey gitti.
Bence...
Neyse. Gerçekten 40 yaş altında kalp krizinde çok fazla artış var. Ve bunun etkilerinden çok olarak emin değiliz gerçekten de. Ve çatır çatır yaptırdılar herkese de. Bir şey var.
Ya konu benim alanım değil ama. Sanki bir...
ya lan sabahtan beri konuşan her konu senin alanın sanki ya bana. Nasıl sattık riskli konu olunca. Bu da AK Parti konuşunca bir, Covid konuşunca iki. Konu benim alanım değil. Her konuda konuşuyorsun lan. Her konuda ağzında pabuç gibi dilim var yemin ediyorum. Bu konuda mı değil senin
alanın? Ama öyle bir biçim. Ya ama aşı çok ayrı mesela. Bazı insanlar gerçekten dirençli. Bunu hala bazı arkadaşlarla tartıştığımızda direndikleri süreci hani sonra hani mevcut hani yasal baskılardan dolayı yaptırdıklarını söylüyorlar ama aşı öncesi döneme baktığımızda ölüm oranları çok yüksekti. Evet, özellikle belli aşırı ilaçlar bence insanları bu kadar
aşı etkiledi. İşe yaradı kesin şey kesti hani. Ama uzun vadeli şeylerin de gerçekten hiç emin olmadığımız bir aşı olduğunu ben de düşünmeye başladım.
Hangi yaptırdığınız aşıdan emin olabilirsiniz?
Türkovak. Lay lay lay lay lay lay. Orada şey hadi bundan konuş hadi bundan da emin değilim de. Şimdi Türkovak derken en iyisi.
Ya ondan denek arıyordu. Bir ara baktım verdikleri şeyler çok düşük olduğu için gidip denek olmadım ben ona.
Para mı veriyorlar deneğe?
Ya para mara vermemişler hocam ya. İşte soda moda işte ufak tefek bir şey veriyorlar. Ha. Hani Türkova'nın ilk yapılım aşamalarında gidip denek oluyordun. Ha, ben o de... zaman da biz eskili ablaydık. Hiç para falan da kazanmıyorduk. Yani para da yoktu zaten. Hani bunu Canberk'le oturup şey dedim. Gidebilir miyiz acaba ya? Var mı hani bir çıktısı falan?
Ben de zaman öğrenciyken kızlarda kan verince çikolata gibi şeyler veriyorlardı. Bayağı böyle bu kapta çikolata mı böyle şey veriyordu. Madlen çikolata olur ya böyle bir sürü. Ondan veriyordu. Ufak bir tane Tadelle değil.
Bayram öncesi git al.
Ha, aynen. Ben onun için gittim kahve verdim. Bana vermediler.
Sana Kızılay soda.
Yemin ediyorum utandım bir şey de diyemedim. O sebep onun için kahve vermiştim. Ama böyle löp löp löp çıktım. Ah, o da öyle bir şeydi işte. Evet, başka neyimiz var?
Gündem olarak tabii ki de voleybol kadın milli takımımızın başarısı var. Hepsini buradan canlı
gönülden bu da benim alanım değil hadi bakalım.
Ama burada en çok aslında tartışılan şey Twitter'da gündem olan şey Abdülhamit meselesiydi. Yani aslında ha, konu boş evet.
Boş bak bu bence burada gündemle ilgili şunu söyleyebiliriz. Artık şey o kadar ilginç ki sosyal medya. Yalanla doğru karışıyor. Aslında adam evet. Kadın orada şey söylüyor. Abdülhamitlikli birisine laf ediyor. Ama bu öyle bir algıya dönüşüyor ki sanki Abdülhamit şeye padişah söylenmiş haline getiriyorlar olayı. Ve böyle bir algı yaratıyor. Çok çok ilginç ya.
Ya işte
gerçekten tamamıyla kopulmuş bir sosyal medyada. Linç
kültürü hocam yani.
Ama bence burada linç kültürü değil. Burada olay birçok insanın da gerçekten orada Abdülhamit padişah evet. Laf ettiğini zannetmesi. Ve bunun geri çevrilememesi ne olursa olsun. Dolayısıyla bir yalan oluşturuluyor ve bu yalana yeterince insan inandırılabiliyor ve kimse de aslında kontrol etme ihtiyacı duymuyor. Aslını duyurmak istesen de belli insanları duyuramıyorsun. Bu sadece şey Abdülhamitçiler tarafından değil tam tersi de oluyor. Bazen mesela işte AK Parti'nin yapmadığı bir şey yapmış gibi gösteriliyor ve aksini kimseye gösteremiyorsun. Bak yine senin bilmediğin alanlara girdik hocam AK Parti olunca.
Sustum farkındasınız.
Ya o da çok bence hani sosyal medyanın günümüzdeki sosyal medyanın çok ilginç şey yani karanlık taraflarından bir tanesi ya. Anlatamıyorsun kendini.
Ya mesela, hiçbir bak, şekilde anlatamıyorum. Keser koyar birleştirir bambaşka bir süreçle karşılaştık.
Bak yine çok ilginç bir şey. Dilan Polat'a az önce söyledik sözü de kardeşini içeri aldılar ya daha sonra şey yaptılar ya gözaltına aldılar. Haber okudun mu? Şey açıklama şöyle. İşte 1 gram kokain, bilmem kaç tane Xanax. Oğlum Xanax uyuşturucu madde değil, Xanax ilaç. Ama onu öyle bir yazmışlar ki sen sanki Xanax uyuşturucu evet. Maddeymiş gibi sunuyorsan. Halbuki ilaç. Yani dolayısıyla suç unsuru bir şey yok orada Xanax açısından. 5 tane şey yazmışlar. Bir tanesi evet kokain, suç kesinlikle. Ama diğerleri 4 tanesi ilaçtı bu arada. Hani.
Ama ilaçları reçetesiz aldı, reçeteyle aldığını ispatlamıyorsa belki bir probleme yol açabilir.
Ya yine gittim
bilmiyorum bana. Bilmiyorum yani.
Ama sunum biçimi şuydu. O zaman bunu şöyle yazmış. Reçetesiz olarak kullanılmaz. Ama oraya şöyle yapmışlar. Uyuşturucu ve bilmem ne madde, sakinleştirici madde Xanax diye yazmışlar. Bütün haber sitelerinde böyle girilmiş. Daha sonra Twitter'daki sitelerde.
Kesin onda biri girmiştir diğerleri kopyala yapıştırıyor. Evet
olabilir ama bir anda düşünsene ya gerçek olmayan bir algı yaratıyorsun. Sanki evet. Kadında bir sürü uyuşturucu madde çıkmış gibi. Halbuki bir tane çıkıyor.
Halbuki neler neler çıkaranlar var kimse konuşmuyor.
Vay ha, geldi Sedat Peker. Sedat Peker reis geldi. Konuşmaya konuş.
Şimdi şeyde, üniversiteden çıkarken topuklarıma sıkıyorlarmış.
Dur şimdi seni kurtaracak güzel bir şey geliyorum o zaman evet. Hazırsan. Şimdi bu kadar laf ettin. Bence yine gündem olanlardan bir tanesi şu. Elon Musk'ın Teknofest tweet açması. Büyük evet. Olay.
Evet geldi. Cumhurbaşkanımızla da görüşürüz.
Sese bak ya. Sesin ciddiyeti var ya. Arda. Sayın Cumhurbaşkanı.
Bürokrasi çok zor ya.
O sesle ya. Sayın Cumhurbaşkanı doçentin olabilir mi? Ben azaldım
ama. Ama bir temizli sonuna geldik. Ya artık bilimsel konulara geçebilir miyiz? Çok darlandım.
Ama bence büyük olay abi. Elon Musk gibi bir adama Teknofest şeyi attırıyorsun, tweet attırıyorsun. Kolay değil. Ne? Ben burada şey garip geliyor. Ne diyor da o onu atıyor. Hani içeride konuşuyorlar. Musk'cum sen de bir tweet mi at diyor da tamam başbakanım mı diyor tamam başkanım mı diyor. Nasıl oluyor ki yani bu muhabbet? O bana çok ilginç geliyor.
Bilmiyorum ki hocam işte hiç o cephelerde şeyim yok.
Ya lan bir konuyu da devamını getirtiremez.
Valla devam ettiremedim hocam kusura bakmayın.
Of burada öveceksin kızım. Aa çok iyi bir şey çok güzel yapmış.
Tabii ki ya.
Kadroyu garantileyeceksin.
Ben Teknofest olayını seviyorum hocam gerçekten.
Bence Teknofest çok iyi bir organizasyon.
İnsanları ve öğrencileri gerçekten evet. Çok güzel belki. Motive ediyor. Özellikle bak mühendislik öğrencileri için ve havacılar için. Ya mesela eski labımızın orada vardı hani çocuklar drone geliştiriyorlardı falan. Bazı öğrencilerin bunlara çabaladığını ve oraya başvurmaya çalıştığını görmek beni mutlu ediyor şahsen. Birileri çünkü uğraşıyor. Hani yani üniversite evet eğlenceli bir yerdir, saldığın yerler çok olabilir. Ama böyle sistemlerde kişilerin o çalışma ve başarı azmini arttırıyor ve bence Teknofest bunu güzel yapıyor. Tweet'e atandım mı?
Azar reis be. Azar reis be. Yine bak anlamadık onlarda ne güzel konuşmaydı bir de. Anlamam şu işte gece ne güzel konuştun be hocam ya. Yemin ediyorum susturamadık. Hadi başka gündem.
Son gündemimize geçiyorum hocam. Öğrencilere vergi indirimi, telefon, laptop olayı var.
Oo, yakacak gündem ha.
Bu da mı yakılacak? Yok, iyi. Yani Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ya şey komik oldu hocam, o ne ya? 9500 liralık laptop. Yani öyle bir şey. 9500 liralık laptop, aldığın laptop hiçbir şey yaramaz bu dönemde. Yani gereksiz.
Bir de ben şeyleri nasıl belirleyeceklerini anlamadım. Mesela alırsın öğrenci kimliğini, aynı toplu taşımadaki gibi. Kendine kart çıkartırsın, bunun üstünden kullanırsın. Böyle bir şeyler kere. Bizim ülkede çok kullanılıyor.
Ama bir kere yapabiliyorsun kart. Zaten. Tamam, kullanırsın.
Tamam, bir kerelik yaparsın. Bunun bir piyasası, ekstrem bir piyasası oluşturulabilir.
Ya mutlaka.
Türkiye'de böyle bir potansiyel var.
Mutlaka var, evet.
Bir de ya hani telefon hadi bir yere kadar, bence şu anda öğrencilere verilebilecek en güzel şey tabii ki de laptop. Çünkü...
Çiçek.
Çok kötü. Lan polat mısın sen ya?
O zaman zamaksa.
Hani online sisteme geçiş aşamaları oluyor ki geçtiğimiz dönemlerde her şey online'dı ve en büyük ihtiyaç öğrencinin bilgisayarının olup olmaması. Öğrenci size benim bilgisayarım yok dediği andan itibaren bir hocanın, bir sistemin veya üniversitenin yapabileceği hiçbir şey yok.
Çok güzel. Burada bir şey diyeceğim bu arada. Bence bu da konuşmaya değer bir şey. Bence birçok öğrenciye gidip telefon mu istersin, bilgisayar mı dediğimizde %90 telefon istiyor. Artık çoğu bilgisayarla bir işi yok, biliyor musun bizdeki gibi. Bence bilgisayar ve laptop birazcık eski düzende kaldı. Hepsi artık neredeyse telefonda her işlerini halledebiliyorlar. Word'ünden ödev yapmasa kadar falan o kadar alışmışlar ki telefona. Diye hatta bilgisayarı olanlar, laptop olanları bile ben bazen ödev veriyordum. Telefonda falan yapmaya çalışıyorlar. Diyorum ki telefonda bunu yapamazsın yani, olmaz, o program telefonda çalışmıyor zaten.
Raporu... SPSS'i çalıştırmaya
çalışıyor. Ama o kadar alışmışlar ki ve laptopu var yani, olmasa bile. Her şey telefonda yapmaya çok alışmış bir nesil var bu arada. Artık biz onu birazcık kaçırıyoruz bence. Belki. Dolayısıyla laptop artık birçoğu için eskisi kadar şey değil. İhtiyaç duyduğunu düşünmüyor laptopa nedense. Bizim aklımıza şey geliyor. Yo, bunların çoğu laptopla yapılması gerektiğimiz birçok işte bilgisayarda hallediyorlar. Ama
telefonda falan zor ya.
Abi yapıyorlar ya.
Çok zor geliyor.
Artık telefonda yapılabiliyor musun?
Nasıl atıf vereceksin?
O kadar derin şey yapmadan hocam, sen artık akademik noktaya geldin. Onlar lisanstakilerin hiç neredeyse telefonla falan işi yok. Hele bizim buradaki lisanslar iyice.
Ya baktığınızda bizim dönemlerimizde de telefonunuzda bir işiniz yoktu ama not tutma sistemi vardı. Yani not tutup ya da kırtasiyede biriktirilmiş notları satın alma sistemi vardı daha doğrusu. Hı. Ama şimdi telefonla ne bileyim. Ya YouTube'dan bir şey, gerçi gene telefonla yaparsın. Tabii, çok falan haklısınız falan. Çocuklar. Telefon olsun ya. Hepinize evet. Bedava telefon versin.
Hadi gaza geldi, yine konuşacağım konular.
Hadi yandan ben bu podcast'i kapatalım.
Sallamaya gelince yani ben konuşmayı biliyor hocam.
Ama bana çok üstü kapalı bir sistem gibi geldi. Çünkü hani okullar açıldı, dönem açıldı. Bu adamın çoktan atılıp asıl yapılacak adımların açıklanması gerekiyordu. Ama inşallah her arkadaşımız, her öğrenci istediği şeye ulaşabilir süreçte diyorum. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki ana haber yayınımızda görüşmek üzere.
Ya hocam bu klasiği nasıl bağlıyorsun son dakikalarda ya? Üzerinde Puma'dan utan ya. Rapçi Puma'dan utan yemin ediyorum ya. Evet sevgili podcast dinleyenlerimiz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ama bir selamımız var şimdi bitirmeden. Leyla hocamıza bir selam göndermek
evet,
istiyoruz.
Evet, buradan kendisine.
Kendisi evet. Hematoloji servisinde yatıyor şu anda. İlik kanseri tedavisi görüyor. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda toparlanacak. Podcastlerimizi dinliyormuş. Zaten kendisiyle tanıştık. Onunla da bir tane podcast bölümü çekeriz belki.
Evet, onu bekliyoruz. Zaten her şeyi başarabileceğine de inanıyoruz. Ve ekip olarak hep yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Sevgilerle. Nasıl bağlayacağımı bilemedim. Hem duygusal oldu hem çok siyasi oldu. Kafam karıştı, ne yapacağımı bilemedim bu podcast'ta.
Güzel oldu, güzel oldu. Leyla hocamıza gerçekten selamımızı gönderiyoruz. Umut ediyoruz çıktıktan sonra bir üçümüz birlikte bir tane şey çekeriz. Podcast çekeriz.
Motivasyon podcast çekeriz.
Aa, evet, mücadele podcast'ı güzel olabilir.
Mücadele.
Evet. Anlaştık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Her ay bunu yapmayı planlıyoruz. Eğer yapmamızı istiyorsanız yapın diye içinizden geçirin. Yapmamızı istemiyorsanız yapmayın diye içinizden geçirin efendim. Görüşmek üzere.
Ya da şey de yapabilirler hocam. YouTube'da biz tanıtıma çıktığımızda bir sonraki ayda bize yazabilirsiniz. Mail de adı yani. Konuşmamızı istediğiniz gündem konularını sizler belirlerseniz daha interaktif bir süreç yaşıyor
tabii
olabiliriz.
Tabii sizler belirlerseniz evet. Biz de araştırmakla uğraşmayız.
Aynen ya. Hatta bir de bir şey diyeceğim. Altlarında küçük notlar çık. Şuraya bakın.
Ya bir şey diyeceğim. Bizim podcast'te gelip yapsanız ya. Mikrofonları verelim. Gelin konuşun da vallahi biz bu dertten kurtarım be. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.